Ayrım 25.
Adam Smith'e göre insan kendi çıkarlarını herkesten iyi bilir. Çıkarlarının gereğini yerine getirebilmesi için özgür olmalıdır. Her insan kendi çıkarı için çalışırken aynı zamanda toplumun da çıkarına hizmet eder. Çünkü toplumun çıkarı tek tek bireylerin çıkarının toplamından oluşur. Öyleyse bireylerin kendi çıkarlarını sağlamak için yaptıkları çalışmalara hiç kimse, bu arada devlet de, engel olmamalıdır. İşte siyasal demokrasinin ana felsefesinin temelinde Adam Smith'in bu düşünceleri vardır. Liberal devlet yalnızca yasalar önünde eşitliği ve bireylerin özgürlüğünü korumakla yükümlü, yalnızca içte ve dışta güvenliği sürdürmekle görevli bir kurumlar bütünüdür. Siyasal demokrasinin doğuşunda tanrısal kökenli egemenlik anlayışının yerini halkın egemenliği anlayışının alması da rol oynamıştır. Egemenliğin kökeniyle ilgili bu değişiklik ise büyük ölçüde laikliğin yerleşmesiyle, kilisenin etkisinin azalmasıyla gerçekleşmiştir. Derebeylik düzeni ile bütünleşmiş olan kilise, aynı düzenin kurulmasıyla birlikte gücünden çok şey yitirmiştir. Toprağa dayalı üretim, kaderciliği yaygınlaştırarak kilisenin etkisini güçlendirirken, var olan koşulların ve kurumların hızla değişmeye başlamasıyla birlikte, kilisenin de desteği derebeyliğin doğal olduğu ve Tanrı'nın isteğine uygun bulunduğu inancı sarsılmıştır. Siyasal demokrasi ulusal ve laik bir toplumsal çerçevede var olabilmiştir. Egemenliğin tanrısal kökenli olduğunun kabul edildiği bir toplumda siyasal iktidarın halkın oylarıyla belirlenmesi herhalde düşünülemezdi. Siyasal demokrasinin doğuşunda belirli bir ekonomik değişmenin temel etken olduğunu söyleyebiliriz. Tarıma dayalı kapalı ekonomilerde toprağı denetleyen güç tüm toplumu denetim altına alabiliyordu. Onun karşısında denge oluşturabilecek başka bir güç yoktu. Böyle bir çerçevenin kırılmasıyla birlikte ekonomik güçler eşitlendi ve onlar arasındaki çıkar çatışmaları demokrasiyi olanaklı kılacak bir denge ortamı doğurdu. Tüm ekonomik gücü elinde bulunduran toprak soyluların egemenliğinden, çeşitlenen ekonominin farklı dallarında güçlenen toplumsal sınıflar arasındaki güç dengesine geçilmesiyle birlikte demokratik bir siyasal kurumlaşma olanaklı duruma geldi. Siyasal demokrasi sadece çoğunluğun yönetimi demek değildir. Çünkü çoğunluğun temsiline dayalı bir yönetim, çoğunluk diktası da olabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi siyasal demokrasi, çoğunluğun yönettiği, azınlıkta olanların ise yönetimin keyfiliklerine karşı korunduğu bir rejimdir. Siyasal iktidarın sınırlandırılması ve özellikle de bağımsız bir yargı denetimi, çağdaş liberal demokrasinin vazgeçilmez ögelerindendir. Siyasal iktidar üzerindeki yargı denetimi, azınlıkta olanların korunmasını, bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlar. C. Sosyal demokrasi. Siyasal demokrasi, kapitalizmin gelişmesi sonucu, ekonomik bakımdan güçlü sınıflar arasında ortaya çıkan çatışmanın ve o çatışmanın sonunda oluşan bir güçler dengesinin ürünüdür. Bu çatışmada işçi sınıfı ve aydınlar, kent soyluların, köylü sınıfı ve kilise ise toprak soyluların destekçisi olarak rol oynadılar. Gerek işçilerin gerekse aydınların desteği bilinçliydi. Çünkü kent soyluların ideolojisi olan liberalizmin özgürlük ve eşitlik ilkeleri kendilerinin de yararınaydı. Kilisenin toprak soylulara verdiği destek de bilinçliydi. Çünkü kilisenin kendisi de derebeylik düzeniyle bütünleşmişti. Liberal düşüncelerin egemenliği, kilise aristokrasisinin birçok ayrıcalığının da sona ermesi anlamına gelecekti. Bu çatışmada kendi çıkarlarına ters davranan tek toplumsal sınıf olan köylülerin yönlendirilmesinde de gene aynı kilise önemli rol oynamıştır. Sosyal demokrasi sanayi devriminin ve onun ortaya çıkardığı güçlü bir işçi sınıfının etkisiyle oluşmuştur. Eğer işçi sınıfı olmasaydı siyasal demokrasi ekonomik bakımdan güçlü sınıfların gereksinimlerine yanıt veren bir azınlık demokrasisi, bir tekilci demokrasi olarak kalacaktı. Levent Köker, Batı demokrasisinin kapitalizmin değil, kapitalizme karşı olan toplumsal güçlerin ürünü olduğunu söylerken haklıdır. Sanayi devrimiyle birlikte bir yandan atölye üretiminin yerini büyük fabrikalarda yapılan üretim alırken, öte yanda üretimde sağladığı hızlı artış ile yaşam koşullarını değiştirdi. Atölyelerdeki işçi, işveren, yüz yüze ilişkisinin yerini, fabrikalarda yüzlerce, binlerce işçinin bir arada çalıştığı, işveren temsilcilerinin araya girdiği bir ortam aldı. Bu, sosyalist düşüncenin yayılmasına ve toplu eylemlere elverişli bir ortamdı. Liberalizm, ekonomik bakımdan güçlü bir toplum kesiminin gereksinmelerinden kaynaklanmıştı. Oysa sosyalizm tam tersine, asıl sorunu ekonomik olan bir sınıfın sorunlarına yanıt olarak doğdu. Hukuksal eşitlik ve özgürlük işçi sınıfı içinde anlamlı ve önemliydi. Ama bu sınıfın ve benzerlerinin ekonomik gücünün zayıflığı, liberalizmin getirdiği hak ve özgürlüklerden yeterince yararlanmasını önlüyordu. Batı Avrupa'daki işçi sınıfı, liberalizmin sağladığı özgürlüklerden kendi temel sorununun çözümü için yararlanmak amacıyla uzun ve bazen de çok kanlı bir savaşım verdi. İşçi sınıfının ve genel olarak ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimlerinin savaşımının birinci aşamasını yalnızca varlıklı toplum kesimlerine tanınan temel hak ve özgürlüklerin kendilerine tanınması için verilen savaşım oluşturmuştur. Yasalar önünde eşitliğin en doğal sonucu gibi görünen genel ve eşit oy hakkının elde edilebilmesi, seçilme hakkının elde edilebilmesi bile böyle uzun ve kanlı bir kavganın ürünüdür. 1789 devriminin sonucu olan bu temel hak, Fransa'da ancak 1848 ihtilallerinden sonra işçi sınıfını da kapsamına almıştır. Bu aşamayla birlikte siyasal demokrasi tamamlanmış, çoğulcu, katılımcı, sosyal bir demokrasiye giden yol açılmıştır. Derebeylik döneminde ekonomik bakımdan güçlü tek bir sınıf vardı ve siyasal açıdan da o sınıf egemendi. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yeni bir sınıf doğdu. Ekonomik bakımdan güçlendikçe siyasal alanda da etkili olmak istedi. Derken sanayi devrimi ile işçi sınıfı ekonomik açıdan değil ama toplumsal açıdan büyük güç kazandı. Sayı ve örgütlenme gücüne dayanarak sonunda o da siyasal rejimde etkili olmasını sağlayacak olanakları ele geçirdi. Böylece tek bir gücün egemen olduğu bir siyasal sistem, birçok güç odağının bulunduğu bir siyasal sisteme dönüşünce çoğulcu demokrasi gerçek anlamıyla doğmuş oldu. Bütün toplum kesimlerinin kendi çıkar ve görüşlerini savunmasına olanak veren, demokrasinin ve özgürlüklerin güvencesini bu çoğulcu dengede bulan bir siyasal sistem oluştu. Ekonomik sıkıntıları olmayan sınıflar, siyasal demokrasiden yalnızca yasalar önünde eşitlik ile iç ve dış güvenliğin sağlamasını bekliyorlardı. Oysa işçi sınıfının ve ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimlerinin devletten beklentisi sadece korunmak değil, aynı zamanda yardım edilmekti. Kent soylular bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler derken, devletten büyük balığın küçük balığı yutmasına izin verecek bir yalnızlık istiyorlardı. Sahneye çıkan yeni toplum kesimlerinin sorunları ise tersine devletin işlerine karışmasını ve zayıf olanı korumasını gerektiriyordu. Sosyal demokrasi böyle doğdu. Liberal hak ve özgürlükler devletin yalnızca korunması gereken hak ve özgürlüklerdi. Oysa sosyal hak ve özgürlükler devletin vermesi, sağlaması, yaratması gereken olanakları içeriyordu. Liberalizmin öngördüğü serbest rekabetin beklenen olumlu sonucu verebilmesi, başlangıç noktasında koşulların eşit olmasına bağlıydı. Oysa bazıları yarışa çok önde, bazıları ise çok geride başlıyorlardı. Giderek devletin toplumun tümüne eğitim, sağlık ve kültür olanakları sağlamayı üstlenmesi gerektiği kabul edildi. İşsizlikle mücadele devletin görevleri arasına girdi. Çalışan toplum kesimlerine grev ve toplu sözleşme hakkı tanındı. Toplumsal güvenceler yaygınlaştırıldı. Devlet, liberal devlet anlayışının çok ötesinde görevler üstlendi. Liberal demokrasinin içerdiği siyasal demokrasi, liberalizmin değerlerini yansıtırken, sosyal demokrasi, liberalizm ile sosyalizmin bir sentezi olarak ortaya çıktı. Sosyal hakları içeren sosyal devlet kavramı 1961'den başlayarak Türk anayasalarına da girdi. Sosyal demokrasinin oluşumunda iki önemli deneyimden söz edebiliriz. İskandinav ve İngiliz. Her iki modelin de çıkış noktasında iki önemli benzerlik vardı. İkisi de güçlü bir komünist hareketin rekabetinden uzakta ve işçi sendikalarının büyük desteği ile geliştiler. İskandinav sosyal demokrasileri içinde en ünlüsü İsveç'inki. İsveç'te sosyal demokratlar 1932 yılından bu yana küçük iki ara dışında sürekli olarak iktidardalar. İktidar ortakları da Köylü Partisi. Kuruluşunda tutucu özellikler taşıyan bu parti zamanla küçük çiftçilere ve yoksul köylülere yönelmiş, giderek sosyal demokratlara yaklaşmıştı. Bir anlamda işçi köylü ortaklığının ilk başbakanı olan Alan Hansen, köylünün ürettiğinin satın alınabilmesi için işçi sınıfının yaşam düzeyinin yükseltilmesi gerektiğine inanıyordu. Yüksek düzeydeki gelirler ağır biçimde vergilendirildi. Devlet eliyle büyük yatırımlara girişildi. 1933 yılında 190 bin olan işsiz sayısı 4 yılda 10 bine düştü. İşsizlik, yaşlılık, sağlık gibi toplumsal sigortalar kuruldu ve genişletildi. Toplumsal adalet yoksulluğu kaldırdı, o da toplumsal barış getirdi. 1936 yılında işçi ve işverenin eşit olarak temsil edildiği bir iş piyasası meclisi kuruldu. O tarihte başlatılan uzlaşma süreci kendi yan kurumlarını da yaratarak grev ve lokaftı dışarıda tutan bir çalışma barışı yaratmayı başardı. Özel sektör ekonomide ağırlığını koruyordu ama ekonomik iktidarın işverenlerin elinde olmasına karşılık siyasal iktidar işçilerin yanındaydı. Sosyal Demokrat Parti üyelerinin büyük çoğunluğunu işçiler oluşturuyordu. Hükümete destek olan sayısız kooperatifler de keyfi fiyat artışlarına karşı mücadelenin güvencesiydi. İşte bu güç dengesi belki de çağımızın en eşitlikçi ve barışçı toplumunu yarattı. Sanayileşmede geri kalındığı halde çok yüksek bir yaşam düzeyine ulaşıldı. İşçiler Avrupa'daki en yüksek ücreti almaya başladılar. Yoksulluk ve büyük sınıfsal ayrıcalıklar ortadan kalktı. Hakça sayılabilecek bir gelir dağılımının yanı sıra her sınıftan halkın geleceği devlet güvencesi altına girdi. Eğitim başta olmak üzere birçok kamu hizmeti parasız oldu. Her aileye bir konut hedefine büyük ölçüde yaklaşıldı. İşsizliğin önlenmesi ise İsveç sosyal demokrasisinin en önemli hedefi olmayı sürdürdü. Önceleri büyük kamu yatırımları ile sonuç alınmaya uğraşılırken giderek meslek eğitimi ve yönlendirmelerle bu sağlanmaya çalışırdı. Eşitlikçi toplum düzeni Olaf Palme gibi bir başbakanın makam arabası kullanmanın yasa ile yasaklandığı hafta sonlarında belediye otobüslerine binmesine kadar ulaştı. Palme yaşamını da korumasız bir biçimde eşi ile yürürken uğradığı bir saldırı sonucu yitirdi. İsveç, Norveç ve Danimarka'da oluşan sosyal devlet ya da sosyal demokrasi modellerinin çok ortak yanları var. Her üç ülkede de demokratik solcular iktidarda uzun süre kalmak olanağını buldular. Birçok reform yaptılar. Kapitalist ekonominin ve onun toplumsal sonuçlarının sivriliklerini törpülediler. Sağcı partiler ise bu yapılanmaları bozmayı hiçbir zaman düşünmedikleri için toplumsal adalet ve özgürlük aynı rejim içinde gerçekleşme fırsatını buldu. Toplumdaki egemen ve ezilen sınıflar bir anlamda ortadan kalktı. Her sınıfın hakkını koruyabildiği ulusal gelirin oldukça adaletli dağıtımı sonucu herkesin insanca yaşayabildiği bir düzen doğdu. Bütün ayrıcalıkların kalkması ile sınıflar arası gerilim azaldı ve sınıf düşmanlığı kavramı büyük ölçüde yok oldu. Solcu iktidarlar ile ılımlı sağ muhalefet arasında ana sorunlarda görüş birliği doğması ve siyasal yaşamın büyük kararlılık kazanması, sınıflar arasındaki gerginliğin azalmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Her üç ülkede de sanayinin gelişmesindeki gecikme, sosyalist hareketin gelişmesini zorlaştırmıştı. Her üç ülkede de solcu partiler iktidara ulaşınca ihtilalcilikten tamamen uzaklaştılar. Başka partilerle işbirliği yapmak zorunda kaldıklarından giderek ılımlaştılar. Hoşgörü ve uzlaşma geleneği böylece oluştu. İngiltere'deki sosyal demokrasi modelinin temeli ise 1945 ve 50, 1964 ve 70 yılları arasındaki işçi partisi iktidarları sırasında atıldı. Yapılanları geriye götürme cesaretini ise Margaret Thatcher dönemi dışında tutucu parti iktidarları gösteremediler. Çünkü kazanımların arkasında ciddi bir toplumsal destek bulunuyordu. İngiliz sosyal demokrasisinin hedefi şans eşitliğini sağlamaktı. 1945 yılında İşçi Partisi ilk kez tek başına iktidar olunca sessiz bir devrim başladı. Bir yandan geniş kamulaştırmalar, sosyal sigortaların genişletilmesi, hastanelerin ve tedavinin parasız oluşu, öte yandan ulusal gelirin hakça paylaşımı için alınan önlemler, yüksek gelirden yüksek oranda vergi ve çok yüksek bir miras vergisi, İngiltere Merkez Bankası, kömür madenleri, gaz, elektrik, demir yolları ve demir çelik sanayi, kamulaştırılan kurum ve dallar içinde yer alıyordu. Hatta karayolu taşımacılığı bile kamulaştırılmıştı. Ama halk bunu bir demir çelikteki kamulaştırmaları fazla benimsemediği için tutucu parti iktidarları daha sonra bu ikisini yeniden özelleştirebildi. Fransa, Avrupa'da güçlü bir komünist partisinin rekabeti ve sendikaların yeterli desteğinin sağlanamaması nedeniyle sosyal demokrasinin oluşumunda zorluk çeken ülkelerden birisi. Ama Sosyalist Partisi'nin 1981'deki iktidarı ve özellikle de bir aradan sonra onu izleyen ikinci iktidarı ile birlikte bu sürecin hızlandığını görüyoruz. Bu değişimin başlıca mimarı olan Başbakan Michel Rocard, 20. yüzyılın sonu yaklaşırken sosyal demokrasinin ana çizgilerini şöyle vurguluyor. Marksist şablonu terk ettik ama şimdi moda olan serbest piyasa ekonomisini de benimsemiyoruz. Karma ekonomiyi çok farklı şekillerde yorumlamak mümkün ama temelde sosyalizmin sosyal adalet için mücadele olduğuna her zaman inanacağız. Rekabetin erdemleri var ama rekabet bazı kurallara göre işlenmelidir. Aksi takdirde en güçlü olanın kuralı geçerli olacaktır. Bu da haksız ve aptalcadır. Piyasa mekanizmasını yalnızca hükümet müdahaleleriyle değil, sendikalar ve diğer gönüllü örgütlenmeler aracılığıyla denetlemeyi amaçlıyoruz. Ekonomik krizi başarıyla göğüsleyen ülkeler, sosyal dayanışmayı koruyan İsveç, Avusturya ve Almanya gibi işçilerin güvenine sahip ve duyarlı mali politikaları gelir politikalarıyla birleştiren hükümetlerin bulunduğu ülkeler olmuştur. Türkiye'ye belirli bir sosyal devlet anlayışının Kemalizm ile birlikte girdiğini söyleyebiliriz. Çalışan toplum kesimleri oy hakkından ücretli yıllık izine, 8 saatlik iş gününden parasız eğitime ve sağlık hizmetlerine kadar birçok hakkı Kemalist devrim süreci içinde savaşın vermeden kazanmıştır. Kemalistlerin ağır bastığı, özellikle CHP'nin 27 Mayıs döneminde hazırlanan 1961 Anayasası ise tam anlamıyla bir sosyal devlet kurmayı amaçlıyordu. Bülent Ecevit, kendisinin de hazırlayıcıları arasında olduğu bu anayasanın getirdiği sosyal demokrat özü şöyle özetliyor. Mülkiyet ve miras hakkını tanıyan ama bu hakların toplum yararına aykırı olmayacağını da belirten, toprakta da özel mülkiyete esas tutan, ancak bu mülkiyet hakkından geçimi toprağa bağlı herkesin yararlanabilmesi için bireylerin elindeki toprak genişliğinin sınırlanabileceğini söyleyen, özel girişime serbestlik tanıyan, hatta güvenlik sağlayan, ancak özel girişimi milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümeye mecbur tutan, yatırımlarda toplum yararını öncelikle gözetmeyi emreden, ücret adaletini ve bütün halk ve sosyal güvenliği gerekli kılan, öğrenimde fırsat ve olanak eşitliğini şart koşan, kooperatifçiliğin geliştirilmesiyle devleti görevli kılan, tarımda emeğin değerlendirilmesini isteyen, doğal servet ve kaynakları devletin hüküm ve tasarrufu altında tutan anayasamız. Sosyal demokrasinin iki ön koşulu sanayileşme ve kitle örgütlenmesidir. Bu iki sürecin gelişmesi ölçüsünde Türkiye'de sosyal demokrasi gelişme şansını yakalayacaktır. Toktamış Ateş'in de altını çizdiği gibi sosyal demokrasi devletin ödevlerini arttırdığı gibi halkın ödevlerini de arttırmaktadır. Siyasetin kapsamı genişlemiştir. devletin tek görevi aslında var olan özgürlükleri korumak değil, var olması gereken özgürlüklerin gelişmesini engelleyen unsurları saf dışı etmektir. Servetin belirli ellerde toplanması, gelir grupları arasındaki büyük farklar, fırsat eşitliğinin yokluğu, işsizlik, sosyal demokrasinin ortadan kaldırılması gereken ilk hedefleridir. Çünkü bu şartlar altındaki insanlar özgür olamazlar. Özgürlük kavgasının yerini ekmek kavgası alır ve özgürlük mutlu bir azınlığın tekelindeki bir lüksten daha ileri bir şey olamaz. Sosyal demokrasinin bu çerçevesi elbette ki değişmemiştir. Ama amaca ulaşmak için seçilen bazı araçlarda bazı değişiklikler olduğu açıktır. Ve 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken değişen koşulların sosyal demokrasiye getirdiği bu değişikliği Sosyalist Enternasyonel'in başbakanı Willy Brandt şöyle açıklıyor. Bu değişiklik deneyimlerimizin bir sonucudur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çoğumuz devletin ekonomideki rolüne bugün olduğundan daha büyük bir güven duyuyorduk. Bugün ise çoğumuz kamu müdahalesi ile piyasada ifade edildiği şekliyle özel girişimlerin rolü arasında daha uygun bir dengeden yanayız. Nasıl ki siyasal demokrasi hukuksal adalet kavramından esinlenmiş ve hukuk devleti kavramını yaratmışsa, sosyal demokrasi de toplumsal adalet kavramından etkilenmiş ve sosyal devlet kavramını yaratmıştır. Toplumsal adaletin dolayısıyla sosyal demokrasinin gerçekleşmesi açısından çalışan sınıfların örgütlenme özgürlükleri büyük önem taşır. Siyasal demokrasi varlıklı toplum kesimleri arasındaki güç dengesine dayanırken sosyal demokrasi temelde emek sermaye, işçi işveren dengesine ulaşabildiği ölçüde gerçeklik kazanır. Sermayedar sınıfların gücü ekonomiktir. Emekçi sınıfların gücü ise sayısaldır. Çoklukla ilgilidir. Ama o çokluk ancak örgütlendiği zaman gerçek bir güç oluşturur. Daha önce de vurguladığımız gibi büyük bir iş adamı tek başına da olsa ekonomik güce dolayısıyla siyasal bir ağırlığa sahiptir. Onun karşısında denge oluşturabilmek için binlerce işçinin bir araya gelmesi, küçük ödentilerini üst üste koyması, aralarında bir görüş ve çıkar birliği kurması gerekir. Örgütlenme özgürlüğü kısıtlandığında çoğulcu demokrasiden de sosyal demokrasiden de uzaklaşılmış olur. Etkili olmak için örgütlenmesi zorunlu olmayan varlıklı toplum kesimlerinin ağırlığı böyle bir ortamda artar. Toplumda örgütlenme ve toplumsal kararları etkileme olanakları yaygınlaştıkça, kitlelerin her düzeydeki katılımı arttıkça çoğulcu demokrasi gerçeklik kazanır. Demokrasinin sosyal yönü güçlenir. Çoğulcu demokrasi tüm toplum kesimlerine örgütlenme ve siyasal iktidarı etkileme ve siyasal iktidara ulaşma için yasal mücadele yolunu açık tutan demokrasidir. Çoğulcu demokrasi de halk seyirci değil oyuncudur. Çoğulcu demokrasi halkın belirli aralıklarla sandık başına giderek belirlediği bir seçkinler yönetimi değildir. 2. Tekilci sistemler. Demokratik rejimlerle baskı rejimlerine ayıran en önemli ölçüt, kendisine iktidar olma yolu açık tutulan bir yasal muhalefetin bulunup bulunmamasıdır. Demokrasinin azınlıkta olanlara günün birinde çoğunluk olabilme şansı tanıyan, egemenliğin halkta olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlanması bundandır. Bu tanıma yaklaştığı ölçüde bir rejim demokratiktir ve bu tanımdan uzaklaştıkça rejim baskıcı bir nitelik taşır. Demokratik niteliği ağır basan rejimlerde bazı baskı ögeleri bulunabileceği gibi baskı rejimi özellikleri taşıyan rejimlerde bile bazı demokratik ögelere rastlanabilir. Bu başlık altında önce baskı rejimlerinin özelliklerini ve o özelliklerin oluştuğu koşulları inceleyeceğiz. Bu konudaki bazı önemli kurumsal çalışmalara değineceğiz. Komünist ve faşist rejimler ise baskıcı, daha doğrusu tekilci niteliklere ağır basan çağdaş siyasal bütünler olarak ayrı ayrı ele alınacaklar. Tekilci sistemler çoğulcu sistemlerin tersidir. Doğrunun tek olduğu inancı üzerine kurulmuşlardır. Tek örgüt ve özellikle tek parti anlayışı bu tek doğru anlayışının doğal bir sonucudur. A. Diktatörlük kuramı. Bazı siyasal bilimciler diktatörlüğü baskı rejimlerinin özel bir biçimi olarak kabul ederler. Oysa yaygın eğilim tüm baskı rejimlerini diktatörlük olarak adlandırmak yönündedir. Ünlü İngiliz diktatör Cromwell şöyle demişti. 10 yurttaştan 9'u benden nefret mi ediyor? Eğer sadece 10.sü silahlıysa bunun bir önemi yok. İşte tüm baskı rejimlerinin dayandığı temel felsefe budur. Duvarger, dikta rejimlerini sosyolojik diktatörlükler ve teknik diktatörlükler olarak ikiye ayırıyor. Sosyolojik diktatörlükler, toplumdaki yapısal ve inançsal bunalımların sonucu olarak doğarlar. Teknik diktatörlükler ise Duverger'a göre koşulların ürünü bir zorunluluk olmaktan çok bir tür parazit sayılabilir. Geçici bunalımlarla yapısal bunalımlar gene aynı çerçevede ikiye ayrılabilir. Büyük bir yapısal değişimin ürünü olan baskı rejimlerinin uzun ömürlü olmalarına karşılık, geçici bunalımların ürünü olan diktatörlükler kısa ömürlü oluyorlar. Eski Yunan kent devletleri, denizciliğin gelişmesiyle kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçerken, yapısal bir değişiklik de gerçekleşti. Toprağa dayalı üretim ve toprak soyluluklara dayanan bir yapıdan, ticaretin ve el sanatlarının ağır bastığı, tüccarların ekonomik bakımdan en güçlü sınıfı oluşturduğu bir yapıya sarsıntısız geçilmesi olanaksızdı. Tarihin tanıdığı ilk büyük diktatörlük salgını bu ortam içinde ortaya çıktı. İkinci büyük diktatörlük salgını da 1789 Fransız devrimi ile birlikte başladı. Orta çağın kapalı tarım ekonomilerinin yerini ticaret ve sanayinin egemen olduğu açık ekonomiler alırken toprak soylularla kent soylular arasındaki çatışma giderek sivrileşti. Toprak soylular giderek gücünü yitiriyor, kent soylular güç kazanıyordu. Ama siyasal düzen toprak soylulukların ayrıcalıklarını koruyacak biçimde kurulmuştu. Devrimci, karşı devrimci ve istikrar sağlamaya yönelik orta yolcu diktatörler birbirini izledi. Yapısal bunalımla birlikte genellikle bir inanç bunalımı da doğar. Halkın çoğunluğunun siyasal inançlarına uyan rejimler yasaldır. Bu nedenle de yasal iktidara saygı gösterilmesini sağlamak için şiddete başvurmaya, açık baskı kullanmaya gerek kalmaz.